Akademi geleneği 400 yıl falan önceye gidiyor.
İlk başlardaki amaç bilim insanların bir araya gelmesi.
Ama aynı zamanda tabii içinde bulundukları toplumu bilgi toplumuna dönüştürme, bilimi yayma, özellikle genç kuşaklara, insanlara bilimi anlatma, bilimsel düşünceyi egemen kılma gibi özel amaçları da vardır.
Bilimsel devrim akademilerde oluştu.
Akademiler ilk başta saraylarda falan kurulmamışlar. Tam o dönemde dini tabular ve kanılar ve bunların getirdiği çok dar düşünsel bir çerçevenin kırılmaya başlandığı bir dönem.
Bunların muhtemelen tek ortak özelliği bütün dünyadaki değişik bilim akademilerinin kendilerinin üyeleri seçmesi. Yani bu işi bilen insanlar tarafından seçim yapılarak buraya katılmasının uygun olduğu düşünen insanların bulunduğu bir topluluk.
Bilim akademileri evrensel ölçütlerde birbirinden farklı değildir. Yani gerçekten bilim insanını ve bilimsel üretimi, ölçme yöntemleri bütün dünyada aynıdır. Ama bilim akademilerinin kendi toplumlarının rengine göre, karakterine göre, beklentilerine göre farklılaşmaları söz konusudur.
Bilim akademilerinin başlangıcı böyle olmakla beraber ileride farklılıklar da göstermiş. Bu farklılıkların arasında en önemlisi eski Doğu bloku dediğimizde akademiler bir araştırma enstitüleri gibi çalışmakla beraber Batı dünyasına ve dünyanın geri kalan kısmında akademiler bir bilim adamları kulübü gibi çalışmış ve hepsi de kendi işlevlerini kendileri tanımlamışlar. Neleri yapacaklar, hangi konularda yardımcı olacaklar gibi.
Bilim, teknoloji, toplum diye bir döngü var. Ne oluyor? Bilim yapılıyorsa o ülkede o teknolojiyi yaratıyor. O teknoloji topluma geliyor. İşte toplumdaki belli yerlerdeki tekrar işte böyle çalışmalar, işte bilim insanları tekrar bilimi yaratıyor. Böyle bir döngü var. Şimdi bu döngüyü becerebilen ülkeler, biz ileri ülkeler diyoruz.
Bugün Amerika'da, Avrupa ülkelerinde başkanların, politikacıların bilim danışmanları var. Bu akademiler onlara raporlar hazırlar. Değişik konularda yardımcı olurlar. Çünkü bir havuz oluşturuyorlar. Konusunda en iyi insanların bir araya geldiği havuzu oluşturuyorlar.
Bir anlamda bir tarihi süreç içinde bir gelişme var. Önce akademiler devrimi başlatıyor, üniversiteleri dönüştürüyor ve bugüne kadar gelen bir yolculuğu başlatıyor.
Türkiye'nin bu tür bilimsel kurumlara olan deneyimi oldukça kısadır. Uzun süreli bir kurum Türkiye'de neredeyse yoktur. Devlet geleneğimiz içinde her şey bir süre sonra İngiltere'deki gibi bırakın 300-500 yıllık kurumlarımızın olmasını 50-60-70-80 yıllık kurumlarımız bile yoktur. Hep bir nokta gelir, bir müdahale olur, biter, bir şey yeni baştan başlar. Bizde hep yeni baştan başlar. O yüzden akademik anlamda, bilimsel anlamda sırf amacı bilim olan kurumlarımızın varlığı son derece yenidir.
Ta 1979 yıllarına gideyim ben, oradan başlayayım. Bu Milliyet Gazetesi'nin bir köşesi vardı, düşünenlerin düşüncesi diye. Ben oraya bir yazı yazmıştım. Şöyle bir şeydi, Türkiye'de bilim ve özerk bilim akademileri diye. Hatta bu işte orada yayınlandı. Ne zaman yayınlandı? Ocak 19'da yayınlandı. İşte orada böyle işte nedir bilim, Türkiye'de bilim ne olmuştur? Osmanlı'dan beri işte baktık, hatta Adıvar'ın bir kitabı vardı, ona biraz baktım o zamanlar, fazla bir şey yok. İşte ve dünyadaki şeyleri inceledik, bilim akademileri neydi, ne değildi, onlara göre öyle bir yazı yazmıştık. O zaman hoşu hevesliydik.
Türkiye'de 1960'lara kadar üniversitenin dışında bir başka bir bilimsel kuruluş düşünülmüyor. 60'larda yine bir grup, onların başında her zaman Erdal Bey var bunların içinde aktör olarak ve
Cahit Arf, Feza Gürsey ve arkadaşları. Türkiye'deki akademi kurulması meselesi ciddi olarak da yine Erdal Bey'in iktidar ortağı olduğu zaman gerçekleşti.
Türkiye'de bir bilim akademisi kurulmasına karar veriliyor.
TÜBA tüm dünya akademilerinin işleyişi gibi kendi elemanlarını liyakat esasına göre kendisinin atadığı bir bilim kuruludur. Bu bilim kurumları, daha doğrusu akademileri ne görevi yapar? Hiçbir görev yapmazlar. Varlıklarıyla belirli bir bilimsel düzeyi temsil eden, ülkede bilimin olduğunu, bu bilimin de buraya layık insanların elinde idare edildiğini göstermek için kurulmuştur. Bu İngiltere'de ne bileyim 300 yıllıktır, Rusya'da 250 yıllıktır, Fransa'da bilmem ta Napolyon döneminde falan gider. Bunlarla kıyasladığınız zaman bizdeki kuruluşu 1994.
Kanun hükmündeki kararname çıkarılıyor ve ilk 10 üyeyi bir şekilde belirleniyor. Bu 10 üye, çünkü kimse olmadığı için, hani aykırı kendi üyelerini seçerler ama kimse olmadığı için bir başlangıç noktası lazım. Ve hakikaten de çok çok çok değerli 10 kişiden oluşan bir kurul akademinin ilk üyeleri oluyor. Ve bu üyeler daha sonra seçimlerle yeni üyeleri aralarına almaya başlıyor. Bu da Türkiye Bilimler Akademisi'nin kuruluşu. Bu kanun hükmündeki kararname ile oluyor.
Bir anlamda Türkiye'deki bilim adamlarının ortaya çıkarak yarattıkları bir kurum değil. Bir kurum yaratılıyor ve o kurumun içini doldurmaya çalışılıyor sonra. Eğer şöyle bir şey olsaydı, Türkiye'deki bilim adamları bir örgütlenip bir akademi talep etselerdi, öykü farklı olurdu. Ama şimdi ne oldu? Bir akademi ortaya çıktı ve bu akademiyi 18 yıllık dönemde bir çeşit Türkiye kurmaya çalıştı. Başarılı olarak kurmaya çalıştı.
TÜBA'nın ilk yıllarında bütün çabamız bu akademi Türkiye bilimine, Türkiye'ye nasıl katkıda bulunur bunları belirlemek. Bunu da kendi düşüncelerimize göre yaptık. Dediğim gibi hiçbir hükümet, hiçbir başka sivil toplum kuruluşu veya YÖK bizden bir yardım talebinde bulunmadı.
Türkiye kendi ihtiyacına göre programlar geliştirerek bir çeşit dünyada olan akademilerin benzeri olan bir şeyden çok Türkiye'nin koşullarına uygun programlar üreten bir akademi haline geldi. Ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum.
TÜBA 2011 yılına kadar çok iyi gelişme gösterdi. Çeşitli projeler, konferanslar, ödüller.
Mesela GEBİP, işte genç bilim adamlarını teşvik eden bu program Türkiye'nin özgün katkısı. Halbuki Türkiye Bilimler Akademisi'ne yapılan eleştiri o tarihlerde, bu performansı üstünden bir eleştiri yapılmadı. Daha çok eleştiri, şu kişiyi seçtiniz, bu kişiyi seçmediniz üstünden bir eleştiri yapıldı. Çünkü şöyle bir şey var.
Ülke politikalarında bilimin gelişmesi çabasını gösterecek insanların da bilimi gerçekten iyi yapan insanlar olması gerekiyor ki bunun nasıl yapılması gerektiği konusunda da yönlendirici olabilsinler.
Dıştan adam atanmaz akademilere. Akademi kendi üyelerini kendisi seçer. TÜBA'nın seçim kuralları çok sıkıydı. Konseydeki 11 oydan İki kişi hayır derse seçilemiyordu. Peki bu sıkı eleği geçenin genel kuruldan da %50'den fazla oy alması gerekiyordu. Bu süreç şöyle bir bias yaratıyor. Seçtiğiniz kişiler hakkında bir şüphe yok. Ama seçilemeyenlerin bir kısmı üstünde şüphe doğabilir. Çünkü sürecin niteliği o kadar sıkı ki bir yahut iki kişinin kararı birçok şeyi belirliyor. Böyle bir tartışmayı bir akademiye müdahale etmek için bir gerekçe olarak kullanmak bence çok anlamlı bir şey değil.
Bu şekilde akademi 2011 yılına kadar geldik.
TÜBA'nın kurulmasıyla birlikte gerçek anlamıyla bilim yapmak isteyen insanlar arasında da bir yarışı teşvik etti. Özellikle gerçek bilim insanı niteliğinde olan arkadaşlarımız bir yarışın içerisine girdi ve teşvik gördü. TÜBA'ya seçilme gibi bir hedef önlerine koydular ve onun için de çalışmaya başladılar. Tabii bir taraftan TÜBA insanları teşvik edip böyle çekici bir kurum olma durumunu sürdürürken çoğunluk da üniversitelerde özellikle böyle bilim dünyasının içerisine girememiş, uluslararası nitelik kazanamamış olan ama taşıdıkları titir itibariyle bilim adamı diye düşünülen insanlar arasında da bir haset oluşturdu.
Hükümetten, milletvekillerinden haberler geliyor. Bu akademi hep kendi üyelerini, kendileri gibi insanları seçiyorlar.
Biz niye seçilemiyoruz noktasına dönüştü.
Kısmen Türkiye'deki bir takım kültürel alışkanlıkları yansıtan sorunlar ve bunlara farklı bakış açıları vardı. Ama bir dışarıdan müdahale olmasaydı, TÜBA içinde şu veya bu herhangi bir grup bir ya o zaman biz bir başka TÜBA yapalım veyahut da vazgeçelim bundan falan demeyecekti.
Bizim TÜBA'dan ayrılışımız aniden olmadı. 2000'li yılların sonlarına doğru hükümetin TÜBA'ya el koymak isteyebileceği, denetimi arttırmak isteyebileceği zaten konuşuluyordu. Biz de o zamanlar ne yaparız, böyle bir şey olursa ne yaparız diye aramızda konuşmaya başlamıştık. Sonra bir kanun hükmünde kararname taslağı dolaşmaya başladı.
Burada dediler ki biraz da biz seçeceğiz üyeyi. Bu çok ilginç bir şeydir. Benim bildiğim kadarıyla dünyada bir tek örneği vardır bunun. Hükümet tarafından akademiye üye seçildiği, o da İtalya'da Mussolini zamanındadır. Ve daha sonra da Mussolini gittikten sonra bu karar geri çekilmiştir.
Bir kere bir tepki vardı ilk başta.
Bilim dünyası hükümetin kanun hükmünde kararname ile Türkiye Bilimler Akademisi üyelerinin atanmasına müdahale etmesine tepki gösteriyor akademisyenler. Akademinin dünya bilim camiasından dışlanacağını söylüyor.
Bu kabul edilmez ama bunun yanında
sayılar öyle bir ayarlanmıştı ki.
Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA'nın üyelerinin 1/3'ünü hükümet, 1/3'ünü YÖK, geri kalan üyeleri de TÜBA kendisi seçecek.
Bu 1/3'lerde TÜBA'nın kendi içinden seçeceği kontenjan zaten dolmuştu. Yani sayılar öyle bir tespit edilmişti ki TÜBA'nın kendi içinden seçeceği başka kimse olmayacaktı zaten.
Bu yani çok açık bir ele geçirme manevrası.
Bekledik bir süre, belki bu kanun hükmünde kararname uygulanmaz, yürürlüğe konmaz. Çeşitli kanallardan mesajlar gönderildi.
Kaç defa o zamanki Cumhurbaşkanı Sayın Gül çok ziyaret ettik. Problemler anlatıldı.
Ve bize verilen söz bu düzeltilir merak etmeyin idi.
Fakat hiçbir çözüm yolu bulunamadı ve
Ağustos'un 23'ünde bu kanun kuvvetinde kararnameyle, yasayla değil. TÜBA statüsü değişti.
Benim düşünceme göre TÜBA kapatıldı. Şu andaki TÜBA bir akademi değil. Akademi kendini yenileyen bir başkalarının üye seçtiği, üyelerinin başkaları tarafından, başka kurumlar tarafından seçildiği kurum bir akademi olamaz.
Akademiye yapılan müdahaleyi daha çok Türkiye siyasetinin genel yapısında aramak gerekir. Türkiye siyasetinde iktidarda olan AKP genellikle şöyle bir eğilime sahip. Hiçbir özerk kuruma tahammül edemiyor. Bütün özerk kurumların kendi siyasal kadroları tarafından denetlenmesini istiyor. Tabii bu bir dengeli bir demokrasi yapısını ortaya çıkartmıyor. Ötekileştirmeye de dönük bir yapı ortaya çıkartıyor. Akademi konusunda söz olarak söylenen şu seçildi yahut bu seçilmedi sözlerinden çok önemli olan iktidarın demokratik anlayışı içinde otonom kuruluşlara tahammül edememesi esas mesele.
Hemen o aşamada Yücel Kampolat tuttu bir Batı dergisini, Türkiye'deki Bilimler Akademisi'ne müdahale edildi tarzında çok net keskin bir yazı yazdı. Ali Alpar da arkasından böyle bir bakana not yazdı. Bu yapılan yanlıştır. Bilimler akademileri güdümlü çalışmazlar. Dünyada bir sürü örneği var. Bakın gidin bu örneklere. Ve bunlar yüzyıllardır varlığını koruyorlar. Siz bunların şeyini varken birdenbire müdahale edip sistemi kendinize göre değiştiremezsiniz. Bu doğru olmaz.
Bu bir iktidar anlayışının akademiye yansımasıdır. Bu iktidar anlayışı demokrasiyle bağdaşmaz.
Ama onlar bildiklerini okumaya devam ettiler. Bunun üzerine
akademinin yaşamının sona geldiği anlaşıldı. İşte o zaman Yücel Bey bir Ankara'daki akademide bir toplantı yaptı. Bence Düba'da yapılan son toplantı.
Yücel Kampolat son dönemde artık bir hayli onun ciddi rahatsızlığı vardı. Ben İstanbul'dan Ankara'ya gitmek durumundayım. O kadar kalabalık da oraya toplanmış akademinin, TÜBA'nın üyeleri. Yücel terk edip uçağa gitmek için gidince ne yapalım diye dediler ki ha o Yücel gitti, bu Yücel başkanlığa devam etsin. Ben o günkü oturumu devam ettirdim onlarda. Dedim ki bizim özel acil kararlar almamız lazım. O acil kararlar şimdi yasa çıkmış, ne yapmamız lazım?
Hükümetle ilişki kuralım, ayrılmayalım, akademiye sahip çıkalım, mevcut akademiye gibi bazı düşünceler de oldu. Ama bu tabii hakim düşünce değil. O tür bir düşüncenin yersiz olduğu, bağlamda anlamı olmayacağı herkes tarafından iyi kötü biliniyordu.
Yeni bir kurumu oluşturmak üzere girişim yapalım lafı işte orada konuşuldu ilk defa. Bunu kendiliğinden bırakmayalım ve bu oluşacak kurum devletten bağımsız, bağlantısız olsun ki paralarını biz veriyoruz müdahalesi de olmasın.
Bu koşullar altında böyle bir kurumda kalmanın doğru olmadığını düşündük. Ondan sonra ilk istifayı ben yanlış hatırlamıyorsam Ali Alpar olabilir. Bir nehir halinde istifalar gelmeye başladı.
Yani 82 üyenin 52'si istifa etti.
Korkarak istifa etmeyenler oldu. TÜBA'nın sağladığı bazı ek mali kaynaklar vardı araştırma için. Onlar nedeniyle şey yapanlar oldu. Benim projelerimi keserler diye korkanlar oldu. Veya ne olacak başka insanlar da gelsin diyenler de tabii ki oldu.
İstifa edenler TÜBA'nın ilk kurucu üyeleri veya daha yeni üyeleri hepsi uluslararası ölçütlere göre seçilmiş, dünyayla alışverişi olan ciddi projeler yürütmüş insanlardı. O zaten zenginlik oradaydı.
Türkiye'nin genelde alışık olduğumuz tepkilerin çok dışında kalıyordu bence. Yani çok ciddi akademik bir kadrodan bahsediyorsunuz. Üçte ikisi Türkiye Bilim Akademisi adlı bir kurumdan özertliğini kaybettiği gerekçesiyle orayı terk ediyor. Yani düşün 1980 darbesi sonrası 1402'likler hareketinde bile bu tarzda organize bir tepki gösterme mümkün olmamıştı aslında. O açıdan hepimizin çok gerçekten gıptayla takip ettiği bir olguydu.
TÜBA'ya yapılan müdahale çok korkunç bir müdahaleydi. Yani bir ülke bilim camiasının en kaymak tabakasına böyle bir darbeyi kendi kendine yapıyor olması aslında bir intihar girişimi gibi bir şey. Ve çoğu yerde bu böyle bir şey olduğunda insanların toplu halde istifa etmesini beklersiniz. Ama ondan sonra onların bir araya gelip biz bunun yerine olması gerekeni koyarız diye organize olmaları, bir şekilde bunu başarmak için kendi özel zamanlarından ayırarak ve araştırmalarından keserek, çünkü yani bilim insanının hayatını biliyorsunuz, bir de aile vesaire de var onunla birlikte, bir de üniversitede yaşıyorsunuz, ya ders veriyorsunuz ya araştırma yapıyorsunuz. Dolayısıyla keseceğiniz şey kimse ailesinden sonuçta kesmez, dersinden de kesemez. O öğrencileri olan ilişki çok kutsaldır. Bir şey keserseniz her zaman başka bir şey için makaledir. Dolayısıyla makale sayılarınızdan azaltmanız anlamına gelir ve o büyük bir aslında kendinizden verdiğiniz bir şeydir. Çünkü biz öldüğümüz zaman geride kalacak olan işte makaleler, insanlar hala okuyor mu bilmem kaç sene sonra falan. Bunu feda ederek orada oturuyor olmaları ve bunun altına ellerini koymuş olmaları beni çok çarpıyor, çok takdir ediyorum. O kurucu ekibin yaptığı iş, verdikleri gönül, verdikleri hikayeye hayranım. Hepsine tek tek ayrı ayrı hayranım.